geldiniz. İyi akşamlar. Bu yılın ilk konferansında sizi görmek çok güzel. İnşallah bundan sonra her aykine gelirsiniz. Bugün birazcık üzgünüz biz bilim akademisi olarak. Bilim akademisinin çok değerli bir üyesi Sayın Rahmi Şoker. Hocamız getirdi bunu herhalde Çanak'tan geldiniz. Bir yıl sonra, bir yıldır Felç'te hayatını kaybetti. Daha bir yıl, iki gün önce. Cenazesini gerçekten üzgünüz. Ama iyi ki siz varsınız. İyi ki Tolga Hoca'yı bu işleri bilimin devamını yapacağız. Rahmi Hoca en iyi bilinen fizikçilerden birisiydi. Hem Küba'da hem Bilim Akademisi'nin kuruluşunda etkin rol oynadı. Adısına diyelim. Geride kalanlara sabır versin. Bugün çok ilginç bir konudan bahsedeceğiz. Bağışıklık sistemi, kanser. Bu iş daha yeni başlıyor. Tolga Hoca sağ olsun gelip bize anlatacak. Tolga Hoca şimdi Sabancı Üniversitesi'nde. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Daha yeni Sabancı Üniversitesi'nden geçti. Sabancı Üniversitesi'nde Sunur'daydı ama oraya da İsveç'te yaptığı, Karolinska'da yaptığı çalışmalardan sonra geldi. Çok değerli çalışmaları var. Baget ödülünü, Bilim Akademisi'nin ödülünü aldı bir zaman önce. Ardından Mustafa Parlar Teşvik ödülünü aldı. Sabancı Üniversitesi çok güzel çalışmalar var. Hala bu çalışmaları bütün toplum genelinde devam ediyor. Türk İmmünoloji Derneği ve Moleküler Biyoloji Derneği'nin yönetim kurulunda da yer alıyor. Aslında ilk başladığı gelmiş. İlk başladığı yer özellikle bu nedenle yoktur. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunu söylüyor. Demek ki çok övündüğü bir şey. O yüzden bundan bahsedeyim size. Sonra da Sabancı Üniversitesi'nden 2004'te söylüyor. Ben zamanını almayayım. Benim anlattıklarımı zaten bulursunuz. Onun anlattıklarını bulamayacağız. O hocam buyurun.
Herkese merhaba. Sesim çalışıyor mu? Arka tarafı herhalde duyuyordunuz mu? Öncelikle davet için, sorularımı güzel tanıtım için çok teşekkür ederim. Ben aşağı yukarı 5 sene kadar oldum Türkiye'ye dönüyor. Hocam dediğim gibi Sabancı Üniversitesi'ndeydim. Yakın bu aydan itibaren Boğaziçi Üniversitesi'nin yakınlısı olarak çalışmaya başladım. Kanser immünolojisi, kanser ve bağışıklık sistemi arasındaki ilişki nedir? Buna daha iyi çalışıyorum ve bu ilişkiyi tamamen böyle bir temel bilimci bakış açısıyla sadece çözmek ne neymiş bunu anlamak dışında acaba bu anladıklarımızı kullanarak bunları nasıl tedavi edebiliriz bunların üzerinde çalışmaya çalışıyorum diye. Bugün de size bu konuyla ilgili hem işte tarihsel bir perspektif içinde ne zamanlardan başladı bu işler neler öğrendik bunlardan biraz bahsedeceğim. Şu anda geldiğimiz nokta nedir bunları anlatmaya çalışacağım. Yavaş başlayacak ama teknoloji de yani çok hızlı geliştiği için sonlara doğru sunumda da çok değişik teknolojilerden bahsediyoruz. Umarım herkese ulaşabilirim. Lütfen sözümü kesmeye, soru sormaya, burası şöyle mi böyle diye kafanıza takılan bir şey olursa bana söylemeye çekinmeyin. İlk önce, tabii kanser ve bağışıklık sisteminin arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Önce bir kısmını konuşmanın hem kanser nedir onu bir daha hatırlayarak hem de bağışıklık sistemi nedir, ne gibi bir yeri vardır bunlardan bahsedecek geçelim. Vücudumuz biliyorsunuz işte hücrelerden oluşuyor. Aslında vücuttaki bütün dokuları, o dokuların bir araya gelerek oluşturduğu sistemleri vesaire hücreler oluşturuyor. Yani insan vücudu değil, tüm canlıların vücudu için bu geçerli ve dokularımızda sürekli olarak hücre bölünmesi aslında normal yaşamımız içerisinde ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Hücrelerimizin içinde bizim gen dediğimiz DNA dizileri var. Şu anda bildiğimiz kadarıyla insanda 20 bin adet farklı gen var. Yani bunu 20 bin farklı Lego parçası gibi düşünebilirsiniz. Her hücrede bu 20 bin genin hepsi ifade edilmiyor. Genlerin ifade edilmesi dediğimiz şey o genin dizisi orada var ama o genin kodladığı protein üretiliyor mu, üretilmiyor mu hücrede? Yani bu 20 bin Lego parçasının birkaç yüz tanesini, belki birkaç bin tanesini bir araya getirdiğinizde bir çeşit ucu oluyor. Başka bir grubu bir araya getirdiğinizde başka bir ucu oluyor. Aslında bütün hücrelerimizin genetik materyali içindeki genler aynı olmasına rağmen farklı farklı genleri ifade ettikleri için farklı hücrelerimiz, farklı tipte hücrelerimiz var. Yani işte bir kas hücresiyle bir saç hücresi ya da bir bağırsağınızdaki bir hücre aslında aynı bilgiye sahip ama o bilginin farklı kısımlarını kullanıyorlar diyebiliriz. Bunun üzerinde niye bu kadar duruyorum? Çünkü aslında bu bilgi ve bu bilginin nasıl kullanıldığı çok önemli. Kanser oluşumunu iyi anlamak istiyorsak. Dediğim gibi bu genler hücrelerin içinde var ve bu genlerin bir kısmı da hücrenin nasıl özellikleri olacağını belirlemenin dışında hücre bölünmesini kontrol ediyor. Çünkü hücre bölünmesi bizim sağlıklı bir şekilde bir organizmanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli bir şey. Sürekli bazı hücrelerimiz, vücudumuzun içindeki dokulardaki bir takım hücreler ölüyorlar ve onların yenilenmesi gerekiyor. İşte bunun en klasik örneği cilt hücreleridir. Mesela cildimiz sürekli dökülür. Cildimizin üstündeki hücreler sürekli dökülür. Alttan yeni hücreler gelir. Sürekli bir hücre bölünmesi söz konusudur. Ya da herhangi bir hasar gördüğünde bir doku, bir yaralandığımızda orada tekrar hücre bölünmesi olması lazım. Yani hücre bölünmesi olmadan işte embriyo doğdu, büyüdü, belli bir boyuta geldi, hadi bir daha hücre bölünmesi hiç olmasın diyemiyoruz. O yüzden hücre bölünmesi hep var. Ve sıkı bir şekilde kontrol altında. Normal hücrelere baktığınızda dediğim gibi içinde DNA var, bu DNA'nın belli bir dizisi var. Yeni bir hücre, yani hücre bölünüp yeni bir hücre oluşturulacağı zaman bu DNA dizisi de kopyalanıyor. Bir kopyası çıkartılıyor ve bu kopyası yeni hücrenin DNA'sı oluyor. Bu hücre ikiye bölünüyor. Bu kopya yaparken tabii burada biyokimyasal süreçler var. Enzimler, işte genlerin dizileri okuyup tekrar yazan. Buralarda hatalar olabiliyor. Yani bir kitabı fotokopi çekmek olarak düşünmeyin bunu da. Elde bir kopyasını daha yazmak gibi düşün. Arada ufak tefek hatalar olabiliyor. Bunlara mutasyon diyoruz. Gen dizilerindeki bozukluklar. Ve bu mutasyonlar hücre tarafından bulunup, tespit edilip düzeltilebiliyor. Ama bazı durumlarda hücrede onarılamaz hasarlar, mutasyonlar oluşmuş oluyor. Bu gibi durumlarda da hücrenin artık bu hasarı onaramayacağına karar verip kendi kendine intihar ettiğini apoptoz denilen bir mekanizma var. Hücre bölünmesini kontrol altında tutamadığı zaman ya da başka birçok sebeple daha hücreler kendi kendilerini öldürebiliyorlar, intihar edebiliyorlar. Ve normalde olması gereken bu. Eğer ki bir hücre çok hasar gördüyse artık daha fazla inat etmemesi, ölmesi lazım ki geri kalan sağlıklı hücreler bölünmeye devam edip yine dokunun bütünlüğünü korusun. Kanserde bunun olmadığını görüyoruz. Çünkü kanser gelişmesini gördüğümüz noktada mutasyona uğrayan genler genelde bu hücre bölünmesini kontrol eden genler. Hücre bölünmesini kontrol eden yani hücre bölün diyen ya da dur diyen genler de bir arıza olduğu zaman, orada bir mutasyon olduğu zaman işte o zaman hücre bu bölünmeyi durduramayabiliyor. Ya da bu apoptoz dediğimiz hücrenin intiharıyla ilgili çalıştıran genlerde bir arıza olduğu zaman o da olamayabiliyor. Böylece bu mutasyon geçirmiş hücreler bölünmeye devam ediyor. Normal bölünmek gitmesi gereken şeyler. Ve bunlar ne kadar...
Her kanser böyle oluyor.
Bunlar ne kadar çok bölünürlerse kontrolsüz bir şekilde o kadar çok mutasyon topluyor. Çünkü artık o bölünme üzerindeki kontrolü kaybettiği için ben hata yaptım mı? Bu hatayı düzelteyim, böyle bölüneyim. Kontrolün de elinden kaçırmış oluyor. Böylece bir sarmal her seferinde daha fazla mutasyon biriktire bir hücre popülasyonu oluşuyor. Bu belirli bir boyuta geldiğinde de biz bunu dokun içinde bir tümör olarak görüyoruz. Normalde olmaması gereken yerde, olmaması gereken sayıda, fazla sayıda hücre çoğalmış oluyor. Buna bir tümör diyoruz. İşte tümör iyi huylu olabilir, kötü huylu olabilir. Eğer bulunduğu yerde kalıyorsa çok büyük bir sorun olmayabiliyor. Genelde iyi huylu tümörleri aldığımız zaman hasta iyileşiyor ama kötü uygunsa vücudun diğer taraflarına da yayılmaya devam ediyor. 2000 yılında kanser alanında çok önde gelen çalışmalarıyla bilinen Hanan ve Weinberg diye 2000 insanı bir o güne kadar yapılmış kanser çalışmalarını özetleyen bir özet çalışmasıyla ilgiler ve buna işte kanserin yapı taşları, kanserin ayırıcı özellikleri gibi isim verebiliriz. Hallmarks of Cancer diye geçiyor İngilizcesinde. 6 tane özellik verebilirler. Bir kanserin oluşabilmesi için üstesinden gelmesi gereken şeyler, mekanizmalar. Yani nasıl diyeyim? Hücre ölümünü durdurması lazım. Hücrede çünkü bir az olduğu zaman önce kendi kendini öldürüyor dedik. Bu önce ölümünden kurtulması lazım. Oradaki çalışan genlerin mutasyona uğraması lazım. Hücreler kendi kendilerine bölünmüyorlar. Çoğu zaman dışarıdan bir sinyal alıyorlar bölünmeleri gerektiğine dair. Bu sinyallerin devamlı olması lazım. Çünkü öl durumlarında vücut bu sinyalleri vermeye kesilir ama hücrenin bunu kendi kendine aktive edecek mutasyonları sağlaması lazım. Aynı şekilde bölüm sinyalleri olduğu gibi bölümle dur, büyüme artık sinyalleri de var hücrenin içinde. Bu sinyalleri görmezden gelmeyi öğrenmesi lazım. Kaldığı yerden, hücrenin bulunduğu yerden çıkıp başka bir yere gidip vücuda yayılabilmesi, yani metastaz dediğimiz ya da invazyon dediğimiz işlemi yapabilecek ayrı bir özellikleri olması lazım. Replikatif ölümsüzlüğünü sağlaması lazım. Replikatif ölümsüzlük nedir? Evet, hücreler bölünüyor, bir hata olursa da kendini öldürüyor dedim. Ama bir hata olmasa bile aslında bizim bütün hücrelerimiz belirli bir sayıda ancak bölünebilirler. Yani 20-25 kere bölündükten sonra bir hücre artık daha fazla bölünemez. Bir kredisi var gibi düşünün, bir sınırı var bölünmelerinde. Ölüp gider. Sadece ve sadece sonsuza kadar sürekli bölünebilecek hücreler vücudun içindekiler kök hücreler. Bu kök hücreler sayısız defa bölünebilir ama kök hücrelerden oluşan yeni doku hücreleri sadece sınırı sayıda bölünebilir. Burada bir nevi güvenlik sigortası gibi bakabilirsiniz. Ama bunun da üzerinden gelinmesi, o kredinin de arttırılması lazım. Ve son olarak tümör büyüdükçe o dokunun o noktasında olması gerekenden çok daha fazla hücre olacak. Bu da demek ki çok daha fazla besin lazım o hücrenin, o tümör hücrenin hayatta kalabilmesi için. Besin neye geliyor? Kan damarlarıyla. Yani o tümör dokusuna doğru yeni kan damarlarının oluşması ve o kan damarlarının o tümörü beslemesi lazım. Tümörün bunu sağlayabilecek mekanizmaları da geliştirmesi lazım. Şimdi böyle geliştirmesi, atlaması, kaçması, şunu yapması, bunu yapması diye konuşunca sanki böyle akıllı bir varlık varmış karşımıza gibi bahsediyoruz tümörlerden. Tabii öyle değil. Bunların hepsi bir nevi doğal seçilim yoluyla oluyor. Bu mutasyonların birikmesi ve bu mutasyonun bu hücrelerin üzerinde vücutta var olan seçilim etkilerinden, işte bağışıklık sistemi saldırısından veya kullandığınız ilaçlardan vesaire gelişebiliyor. Peki bağışıklık sistemi bu işin neresinde duruyor? Aslında bağışıklık sisteminin kanserle ilişkili olduğu tarih öncesi çağlardan beri bilinen demeyeyim de işte gündeme gelen, şüphelenilen, yer yer bazı bilim insanları tarafından araştırılan konular. Mesela Mısır'da M.Ö. 2500 yıllarda bir hekim var, İmhotep. Hatta daha sonra böyle yarı tanrı düzeyine kadar yükseliyor. Onun tabii şu anda bilemiyoruz gerçekten kanserden mi bahsediyor ama tümör dediğimiz şey, çünkü tümör demek aslında şişkinlik demek. Yani meme üzerindeki şişkinliklerin tedavisi, biz onu meme kanseri olarak görmüyoruz bugün. İçin o bölgeye pislik sürülüp sonra da deriye bir kesik atılması öneriliyor. Burada ne olduğunu tahmin ediyoruz. İşte orayı bile bile enfekte ediyor. Orada bir enfeksiyon oluşuyor. O enfeksiyonu karşılamak için tabii ki bağışıklık sistemi hücreleri geliyorlar ve enfeksiyonla savaşmaya başlıyorlar, aktif oluyorlar. İşte o aktivasyon sırasında, o bağışıklık sistemi ayağa kalktığı anda tümör de orada olduğu için onu da acaba öldürür mü? Hatta işte onu da öldürdüğüne dair, olumlu sonuçlar gördüğüne dair yazıları var. Benzer bir durum, işte milattan sonra 1300'lerde bir Peregrin bir rahip var. Bunun hikayesi de çok enteresan. Bacağında, kaval kemiğinde çok büyük bir tümör çıkıyor. Hatta burada çizimde bile var bir tümör. Ve bu o kadar büyüyor ki en sonunda artık deri çarpıyor ve açık bir yaraya dönüşüyor. Daha sonra bu yara enfeksiyon kapıyor, mikrop kapıyor. Ve kısa bir süre içerisinde, birkaç hafta içerisinde tümörün kendi kendine küçülerek kaybolup gittiğini görüyorlar. Tabii bir bilim insanı değil, bir rahip olduğu için bunun arkasındaki immünolojik sebepleri düşünmek yerine işte bunun bir mucize olduğunu, kendisinin de ermiş olduğunu iddia etmeye başlıyor ve aziz sıfatına da layık görülüyor. Buna Saint-Peregrin tümörü deniyor bu olaya. Daha bilimsel literatürde bakacak olursak spontane regresyon. Regresyon ne demek? Küçülmesi tümörü. Spontane de yani kendi kendine, yani görünen bir sebebi olmadan demek aslında bakarsanız. Tam olarak o zaman da anlam verilemiyor. Neden bu enfeksiyondan sonra tümör neden kendi kendine küçülüyor? Ama yine biz bugünden dönüp baktığımızda görebiliyoruz. tahmin edebiliyoruz ki orada bağışıklık sisteminin aktif olması ile ilgili bir şeyler var. Yine 19. yüzyıl tıp literatüründe birçok örnek var benzer. Ama hep böyle tek örnekler ya da bir hasta, iki hasta. Ufak ufak bilinmeye başlıyor, gelmeye başlıyor işte. Clostridium enfeksiyonundan, streptokok enfeksiyonundan dolayı var olan ameliyat bile edilemeyecek kadar kötü durumdaki tümörleri kendi kendine yok olmaya başlayan hastaların raporları diyerek kişiler gelmeye başlıyor. 19. yüzyılın sonlarında William Colley diye bir Amerikan hekimi bunlara çok kafayı takıyor. Büyük bir literatür taraması yapıyor işte hangi kim nasıl raporlar sunmuş, hangi enfeksiyondan dolayı bu tümör gitmiş olabilir diye de kendince farklı mikroorganizmalardan, bakterilerden, mantarlardan karışan bir karışım hazırlıyor. Colley toksinleri deniyor buna. Ve bununla hastaları tedavi edebileceğini düşünüyor. Bununla hastaları bile bile enfekte ederek tümörlerini acaba bir etki görebilir miydi? Çok da aslında olumlu sonuçlar yayınlıyor. Hemen 1900'lerin başında. O zaman da gördüğünüz gibi gazetelerde bunun gibi işte kansere çözüm, kansere çare bulundu falan diye haberlerini yapıyorlar. İşte bu habere göre görecek olsanız 430 hasta tedavi etmiş, 150 tanesini iyileştirmiş. O zamanlar için çok iyi bir oran. Bugünden bakacak olursak o kadar da iyi değil ama zaten tam olarak nasıl çalıştığı da bilinen bir şey değil. Yani çalışıyor ama mekanizması çözülmüş değil. Çalışması bunda derimi tartışılır. Artı tabii birçok yeni etkisi var çünkü canlı bakterilerle enfekte ediyor. Yani tümörden kurtaralım derken burada da ben işte bir hastalığı kullanarak diğer hastalığı tedavi ediyor diye sunuyorlardı. O ama enfeksiyonun yarattığı sorunlar da var. Yine bu dönemlerde işte immünoloji alanında çok büyük gelişmelerin olduğu dönem 1908'de Nobel ödülünü alıyor iki yıl olarak Meşiko ve Pavlovic. Yani bu dönemin en iyi immünologları diyebilirsiniz. Ama ertesi sene Erling'in böyle bir cümle kurduğunu görüyoruz. Bağışıklık sistemi aslında birçok tümörün büyümesini sınırlandırabilecek kapasiteye sahip diyor. Yani bu bir bilimsel bir veriyle değil, yani o güne kadar olan tecrübesinden söylediği bir cümle. Daha sonra hem bu spontane regresyon durumu hikayeleri hem de yine işte 1900'lü yılların başlarındaki, ilk yarısındaki birçok farklı gelişme artık buradan sonra tıpkı gibi çoğalmaya başlıyor. Çok fazla bahsedemeyeceğim sayıda çalışma var. Ama en sonunda iş gelip 1960'ta kanserin ring gözetimi teorisine dayanıyor. Bu gördüğünüz iki bilim insanı Thomas ve McFarlane böyle 1959'da ard arda yayınladıkları makalelerle kanser aslında bağışıklık sistemi altından sürekli kontrol altında tutulan ancak ve ancak bağışıklık sisteminden kaçarsa bizim görebildiğimiz bir hastalıktır. Aslında biz sürekli vücudumuzda mikroskopik küçük düzeyde tümörler gelişiyor ama bağışıklık sistemi bunları yok ediyor. Ancak ve ancak bağışıklık sistemi bunları yok etme işini beceremezse o zaman biz kanser olarak bunu teşhis ediyoruz diye bir fikir ortaya koyuyorlar. Bugün geldiğimiz noktada artık bunun gerçek olduğunu biliyoruz. Birçok örneği var. İşte baktığımızda özellikle bağışıklık sistemi olmayan kişilerde yani böyle işte zayıf düştüm, bağışıklık sistemi zayıfladı, portakalımı az yedim, C vitaminimi alamadım, bağışıklık sistemi zayıfladı. Bu değil, bundan bahsetmiyorum. Hani işte mesela organ nakli hastalarında çok uzun yıllar bağışıklık sistemi baskıları ilaçlar kullanabiliyor. Ya da doğuştan bağışıklık sistemi olmayan hastalar olabiliyor. Bu gibi durumlarda kanser görme ihtimali riskinin sıklığının arttığını da görüyoruz. Birçok bunun gibi gösterge var. Çünkü bugün artık biliyoruz ki kanser gerçekten bağışıklık sistemini kontrol altında tutuyor. Ne oluyor peki tam olarak? Aslında olduğunu düşündüğümüz şey şu. Şimdi dediğim gibi tümör gelişiyor, gitgide bölünüyor. Her hücre bölünmesinde o bölünen hücreler yeni mutasyonlar biriktiriyorlar. Aslına bakacak olursanız bir noktada geldiğinizde tümörün içinde işte belki binlerce, belki milyonlarca hücre var. Birçok insan bu hücrelerin hepsinin birbirinin aynı olduğunu düşünür. Ama bunlar aslında hepsinin birbirinin aynı değil. Hepsinde bölünme sırasında farklı mutasyonlar oluşmuş. Yani aslında bu bir popülasyon. Bir dağılım var burada. Birbirinin kopyası, klonlu hücrelerden bahsetmiyoruz. Evet belki tek bir hücreden geliyorlardı. Ama dağılana dağılana her hücre bölünmesini yeni mutasyonlar biriktire Burada farklı renklerle ifade ediliyor. Her birinin aslında küçük yani çok minor küçük farklılıkları var bunlar. Bir dağılım söz konusu. Dedik ki başka sistemi bunları burayı görüyor. Burada bir anormallik olduğunu, bir tümörleşme olduğunu. Buraya saldırıyor. Çoğu zaman bu saldırı sonucunda tümör hücrelerinin büyük kısmı ölüyor. Geri kalanları da diğer tümörün hücrelerinin yokluğunda hayatta kalamıyorlar. Onlar da direkt bağışıklık sistemi tarafından öldürülmeseler de oradaki o kavganın arasında kalıp ölüyorlar. Ve tümör temizleniyor. Bağışıklık sistemi mutlu. Bizim tabii ruhumuz bile durmuyor. Ama kimi zaman oluyor ki burada tek tük de olsa hücreler hayatta kalıyor. O tek tük hayatta kalan hücreler tam olarak aslında bakarsanız bir mikroevrimsel süreç diyebilirsiniz buna. Yani burada işte en iyi olanın hayatta kalmasına. Tek tük hücreler eğer ki gerekli mutasyonlara denk gelebilmişlerse o rastgele olan mutasyonların sırasında hayatta kalabiliyor. Buna immünolojik kaçış diyoruz. İşte bu noktada bağışıklık sisteminden kaçmış oluyoruz. İşin kötü tarafı bir kere nasıl kaçmayı öğrendiyiz. Bir kere kaçmayı öğrendiği zaman, o mutasyonları taşımaya başladığı zaman şimdi artık burada tek tük kalan hücreler büyük, yine büyük bir tümör olduğunda bağışıklık sistemi oraya tekrar saldırdığında artık öldüremiyor. Hatta tam tersi çok ilerlemiş tümörlerin bağışıklık sistemi üzerine baskılayıcı etki yaptığını da görüyoruz ki işte ileri evre kanser hastalarının birçoğunda bağışıklık sistemi artık çökme noktasına geliyor. Yani tümör büyüdükçe bağışıklık sistemi üzerine baskılayıcı etkiler de gösteriyor. Aşağı yukarı olan biten bu. Biz de burada ancak ve ancak şurada teşhis yapabiliyoruz. Şimdi bu burada teşhis yapabilmek, burada işte herhangi bir şey kaldırıp teşhis yapabilmek. Onlar da ayrı çalışma alanları. Oralara hiç girmiyorum. İşte bir kanseri ne kadar küçükken teşhis edebilir. Erken teşhis önermeden kısmen de bunlar. Bir kanseri ne kadar erken teşhis edebiliriz? Nasıl sağlıklı bir şekilde? Bunlar ayrı çalışma konuları. Şimdi bu 2000'deki özetten bahsetmiştim Hanan'ın Varmöy'ün. 2011'de bir güncellemesini yayınladılar bunun. Okey işte artık şu bir sürü yeni bilgi de var kanser hakkında. Hadi güncelleyelim. 6 tane olan özelliği işte daha fazla sayıya çıkardılar. Ve artık bağışıklık sisteminden kaçmak da kanserin ayırt edici özelliklerinden, yapı taşlarından birisi. Çünkü bunların herhangi birini yapamaz sayıcı. O kanser tümörün gelişip çoğalması, yayılması mümkün değil. Tedavi açısından bakacak olursanız da aslında bu ayırıcı özelliklerin her biri bir tedavi yaklaşımında temsil edebilir. Yani işte hücre bölünmesiyle ilgili bu ayırıcı özelliğe saldırıyor. Bunu çok ayakta bir masa olarak düşünebilirsiniz. Bu masanın bir ayağını kırdığınızda o tümörün üzerinde durduğu masa diyebilirsiniz buna. O devriliyor ve tedavi etmiş olursunuz. Yani kemoterapi de kullanabilir bu. Ya da eğer ki bağışıklık sistemi kullanıyorsanız, buraya saldırıyorsanız, o ayağı kırıyorsunuz. Oradan onun adına da immünoterapi diyoruz. Bağışıklığı kullanarak tedavi etmiyor. Tabii ki ideali, günümüz modern tıp uygulamalarında ideal yöntem birden çok ayağı birden saldırmak. İşte kemoterapi üzerine immünoterapi, üzerine başka bir radyoterapi, bir yandan cerrahi vesaire gayet agresif bir şekilde birden fazla ayağa saldırarak o masayı yıkıp devirmek esas olan. Şimdi bağışıklık sisteminin hücrelerinden bahsedeceğim ve nasıl kullanıyoruz? Hangi hücrenin özelliği nedir? Bu özellikleri biz tedavide nasıl kullanabiliyoruz? Kullanmaya çalışıyoruz. Bunlardan bahsedeyim. Çok kafanızı karıştırmasın. Bir çoyla ilgilenmeyeceğiz ama bunlar kabaca bağışıklık sistemindeki hücre tipleri. Gördüğünüz gibi böyle bir ağaç gibi bir yapısı var. Yani belli hücreler belli başka hücrelerden farklılaşarak oluşuyorlar. İşin esası hematopoietik kök hücremiz. Kanımızdaki bütün hücreleri oluşturan kök hücre. Bu kemik ineğinde bulunan bir hücre. Sonsuz, dediğimiz gibi sonsuz kere bölünme kapasitesi var. Bölünüp kendini yenilebiliyor ya da bölündükten sonra o ortaya çıkan hücreler başka hücrelere farklılaşabiliyor. Farklılaşma nedir? Bu işte 20.000 tane geni, işte atıyorum 1.000 tanesini açıktı. O 1200'ünü kapattı, 500 tane yeni gen açtı. Farklı bir kombinasyon gen ifade ettiğini başlayarak farklı bir hücre tipine dönüşüyor. Önce işte burada iki tip hücre grubu var, mieloid ve lenfoid dediğimiz. Bizim daha çok ilgilendiğimiz bu lenfoid hücreler, bunlar beyaz kan hücreleri. Esas bağışıklık sisteminde, nasıl diyeyim, kirli işin çoğunu yapanlar bunlar. Öldürmeler, işte enfeksiyonların peşinde koşmalar. Bu beyaz kan hücrelerinde yani. Bu hücrelerin tabii birbirleriyle haberleşmek için sağladıkları bir sürü molekül var. Bunlar da yine bağışıklık sisteminin parçaları. Birbirlerini aktive etmek için ya da dur demek için kullandıkları moleküller de var. Lenfoid hücreleri, beyaz kan hücreleri arasında B hücreleri, T hücreleri, NK hücreleri ve dendritik hücre grupları. Bunlar farklı hücre, tanımlanmış farklı hücre grupları ve hepsinin belirli bir görevi var. Mesela B hücresi dediğimiz antikor denilen bir molekül sağlıyor. Bu antikorlar böyle Y şeklinde moleküller. Birazdan daha detaylı anlatacağız bunu. T hücreleri ve NK hücreleri, bunlara katil hücreler ya da sitotoksik lenfositler de deniliyor. Bu hücreler kendileri direkt diğer hücreleri öldürebilme kapasitesine sahip olan hücreler. Yani bunlar asker, katil, hangi benzetmeyi yapıyorsanız yapabilirsiniz. Diğer hücreleri öldürme kapasitesine sahip olan. Dendritik hücre dediğinizde özellikle bu T hücrelerin, B hücrelerin aktive edilip harekete geçmesini de sağlıyor. Direkt olarak enfeksiyonları kendilerini öldürme özelliğine sahip değildir ama öldüren hücreleri aktive edebilme özelliğine sahip. Hücre arası iletişimde kullanılan birçok molekül var dedik. Bunları böyle kısaca nedir yani hücre nasıl birbiriyle iletişim kurar bunu da bir açıklamak istiyorum. Aslında hücrelerden salgılanan işte çeşitli protein yapıda moleküller var. Yine bunlar da genlerimiz tarafından kodlanıyor. Bu hücre bunu üretiyor ve salgılıyor. Gidip işte bu salgılanan protein başka bir hücrenin üzerinde, yüzeyinde bulunan bir reseptör dediğimiz başka bir proteine yapışabiliyor. Böylece buradan buraya işte bu molekülün varlığıyla bir mesaj, bir sinyal iletilebiliyor. Şuraya yakından bakacak olursak işte hücrenin bu mavi olanlar, hücrenin zarı, yağ molekülleri dizilmiş durumda. Bu zarın üzerinde de reseptör dediğimiz bu proteinler var. Ve her reseptöre de bağlanabilen bir çeşit ligand dediğimiz diğer proteinler var. Ligandlar bir hücreden salgılanıyor. Eğer buraya bağlanırsa mesela bu reseptöre, bu reseptör hücrenin içinde belli kimyasal reaksiyonları tetikliyor ve bu kimyasal reaksiyonlar sonucunda hücrede bir değişiklik oluyor. İşte ya hücre belki hareket etmeye karar veriyor bir yerden bir yere gidiyor ya da yeni genleri ifade etmeye, farklılaşmaya başlayabiliyor. Böyle salgılanan moleküllerle yapıldığı gibi yine bu hücreden hücreye iletişim aynı zamanda hücrelerin yüzeyinde hali hazırda bunlar reseptörlerle de yapılıyor. Yani direkt bir şey salgılanması gerekmiyor. İki hücre birbirine değerek de birbiriyle konuşuyor. Bir hücrenin yüzeyinde farklı moleküller var, diğer hücrenin yüzeyinde farklı moleküller var. Bu dendritik hücreler ve T hücreleri. Bunlar bu moleküller birbirine bağlanarak birbirleriyle konuşabiliyorlar. Konuşmaktan kastım nedir tabii? İşte eğer ki mesela bu molekül buraya bağlanırsa burada bir kimyasal reaksiyon oluşuyor ve o T hücresi onun bağlandığını anlıyor. Ona böyle vermesi gereken tepki orada tetikleniyor. Bunları birkaç örnekle açacağım. Mesela B hücreleri ve antikorlar. B hücresi dediğimiz aslında vücudumuzdaki B hücrelerin her birinin sentezleyebildiği farklı bir antikor molekülü var. Bu antikorlar önce hücrenin yüzeyindeki reseptörler olarak başlıyor. Şöyle düşünebilirsiniz, bunlar aslında o hücrenin neye saldırmasını gerektiğini gösteren kartlar gibi. Yani sen şunu görürsen saldır diye elinde bir fotoğraf var. Şu mikrobu görürsen saldır diye. Ama bu hücreler üretilirken vücutta, bağışık sistemimiz bu hücreleri üretirken tabii ki aradan kendi dokularımıza saldırabilecek olan hücrelere iniyor. Yani bu hücreler rastgele bir şekilde bu reseptörleri yapıyorlar. Üzerlerinde her birinde farklı olmak üzere milyarlarca, belki daha fazla çeşit farklı reseptör var. Ve her reseptörün tek bir hücrede olduğunu. Önce bunları alıp bizim kendi hücrelerimizi gösteriyoruz. Bakın bunları öldürenlerimiz hangileri diye soruyoruz. Bu öldürenler elemiyor. Ondan sonra geri kalanları artık bizim vücudumuz içinde bulunan hiçbir şeye saldırmayan hücreler. Bunlar ki eğer bir şeye saldırıyorlarsa o bizim yabancımız demektir. O yüzden bunlar vücudun içinde sürekli olarak gelişiyorlar. Eğer ki bu reseptörün üzerine aradığı antijen, aradığı mikroba ait molekül bağlanırsa o zaman bu B hücresi, diğer milyarlarca B hücresi arasında tek bir B hücresi var bu antijene tepki verebilecek. Eğer o antijen varsa vücutta o gidiyor bağlanıyor ve o B hücresi benim adamım geldi diyor, aktive olmaya başlıyor. Ve bu aktivasyon sonucunda sayıca çoğalıyor ve bu reseptör dediğimiz şeyi artık salgılamaya başlıyor. O molekülü hücre yüzeyinde tutmuyor, hücrenin dışına salgılıyor. İşte bu salgıladığı şey bu Y şeklindeki molekül antikor. Ve bu antikor da gidip neredeyse bulabiliyor o gücün, vücutta dolaşıyor bütün doku sıvılarında ve eğer bu mikrofik antijen orada varsa gidip ona bağlanıp onu yok edebiliyor. Böyle Y şeklinde dedik antikormofilin yapısına. Üç tane ucu var gördüğünüz gibi. Bu iki, uç uçtan iki tanesi antijene özel olarak bağlanmıyor. Sadece tek bir moleküle bağlanıyor. Mesela işte streptokok mikrobunun şu proteinine bağlanan bir antikor var. Eğer o mikrobu görürse orada gidiyor da bağlanıyor. Bunu iki kere yapabiliyor. İki alet yerden birden yapabiliyor. Bir de sabit bölgesi var. Bütün antikorların buraları farklı, buraları hep aynı. Neden aynı? Çünkü o sabit bölge dediğimiz şeyle bu değişken bölgeye antijene bağlanıyor. Sabit bölge dediğimizde bağışıklık sistemine uyarıyor. Burada ben bir şey buldum. Gelin buna bir bakın. Bunu genelde işte benim favori hücrelerim olan NK hücreleri, doğal öldürücü hücreler yapıyor. Ve makrofaj diye ayrı bir hücre grubu daha var bunu yapan. Eğer ki bir hücreye antikorlar bağlanıyorsa, bu değişken bölgelerinden, antijen bağlanma bölgelerinden, NK hücresi de gelip bu sabit bölgesine bağlanabiliyor. O sabit bölgesini tanıyan reseptörler var çünkü bölgelerinde. Oradan da aktif olup, demek ki bu hücrede antikor bölgeye bağlandıysa burada bir enfeksiyon var deyip onu öldürebiliyor. Bu sayede o hücreyi ortadan kaldırabiliyoruz. Yani bunlara işaret gibi düşünebilirsiniz antikorları. O işaret hücrenin üzerine takıldı mı bir daha bağışıklık sistemi bizim NK hücreleri gezerken o işareti gördükleri hücreleri öldürüyorlar. Peki nasıl kullanıyoruz bunları klinik olarak? Eğer ki yani normalde bu dediğimiz işte enfeksiyon üzerinde anlatıyorum. Çünkü bağışıklık sisteminin birinci bölümü vücuda enfeksiyonlara karşı kurmak. Ama dediğimiz gibi kansere karşı da savaşabiliyor. Önemli olan farklı bir şey bulması. Yani kansere spesifik bir molekül bulabilirseniz o hücrenin üzerinde onu da hedefleyebilirsiniz. Kanser o yüzden bunlara işte akıllı ilaç deniyor. Tek bir molekül hedeflendiği için. Genelde işte etrafınızdan duymuşsunuzdur belki. Bu tedavilerin alınıp alınamayacağının belirlenmesi için önce bir biyopsi yapılıyor. Tümöre bakılıyor. O molekül tümörde var mı? Var. O zaman o ilacı kullanabiliriz. Çünkü o ilaç o moleküle bağlı. Bu sayede buna işte tümör antijeni diyoruz. Tümör antijenine bağlanan antikoru vücuda enjekte ettiğimiz zaman o gidip oraya bağlanıyor. Ve daha sonra bağışıklık sisteminin diğer hücrelerinde harekete geçiriyor. Bakın bunlar tümör hücresi, bunları öldürdüm diyebiliyor. Veya başka kullanım alanları da var antikorların tedavide. Bazı tümörlerde işte büyüme faktörlerinin çok etkili olduğunu görüyoruz. Mesela meme tümörlerinde işte östrojen çok önemli. Yani kanseri hücrelerinin büyümesi için östrojen lazım ve östrojenin bir molekül ve ona bağlanan bir reseptör var meme kanseri hücrelerinde. O büyüme faktörü dediğim östrojen bu reseptöre bağlanıp bu hücrenin büyümesini sağlayabiliyor. Östrojen de sürekli olarak salgılanan bir şey kadın vücudunda. Ama oraya bir antikor koyarsak tam olarak bu reseptöre bağlanacak bir antikor. O gidip oraya bağlanıp oraya bloke edebiliyor ve östrojen geldiğinde tekrar oraya bağlanıyor. Böylece de bu hücrenin büyümesini durdurmuş oluruz. Yani hem bağışıklık sistemini saldırtmak için tümör hücrelerine antikorlar kullanılabiliyor. Hem de o tümörün ihtiyacı olan bir besini ya da bir sinyali almasını engellemek, onu bloke edebilmek için kullanılıyor. Bu gördüğünüz isimler hepsi MAB'la bitiyor. MAB işte monoklonal antibody demek. Yani monoklonal antikor Türkçesi. Bunlar şu anda FDA tarafından Amerika'da onaylanmış kliniklerde kullanılan, rutin olarak kullanılan antikorlar. Şu anda kanser immünoterapisinde en çok kullanılan şey bu antikorlar. Ve işte bu sadece listenin küçük bir kısmı. Yüzlerce, yani 500'ün üstünde sanırım. O yüzden binlerce diyemiyorum ama yüzlerce diyeyim. Antikorda hala klinik olarak denemedi. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bunların hepsi piyasaya çıkacak. Faz 2, faz 3 denemelerine gelmiş antikorlar var. Çok da etkili bir tedavi yöntemi. Ama işte burada önemli olan iki şey var. Bir, o antikorun hedeflediği antijenin o tümör üzerinde olması lazım. İkincisi de o tümör üzerinde olmaya devam etmesi lazım. Yani o tümör eğer o antijeni kaybedebiliyorsa, o an onun için önemli değilse o zaman onu kaybedip oradan kaçabiliyor. Ama o tümör için vazgeçilmez bir antijense, bu mesela büyüme faktörü gibi. O zaman onu kaybettiğinde zaten büyüme gelişimi onu kaybedemiyorlar. O yüzden oraya bir mutasyon da denk geldi. Peki nasıl üretiliyor bu antikorlar? Öncelikle aslında bakarsanız çoğunluğu hayvan çalışmalarından çıkıyor. Çünkü bir insan proteinine karşı antikor üretmek istiyoruz. İnsan proteinini insana enjekte ettiğiniz zaman çok fazla bir, yani aynı türün yeni olduğu için çok fazla bir tepki göstermiyor. Ama yani bunu fareye enjekte ederseniz, o zaman fare bu yabancı bir protein olduğu için buna karşı antikor üretmeye başlıyor. Daha sonra o farenin antikor üreten hücrelerini alıp, derecelerini alıp, laboratuvarda ölümsüz hale getirip, bunlardan binlercesini alıp, hepsini tek tek büyütüp, içinden antikoru, bizim istediğimiz antikoru üreten hücreyi seçebiliyoruz, o moleküle bağlı. Bunlar da genelde işte böyle mouse, farede ürettiğimiz zaman, bu sefer bunları alıp, fare proteinini insana enjekte etmek zor. Çünkü bu sefer insan buna tepki verecek. O yüzden orada yine genetik mühendislik teknikleriyle ve bu sadece ucunda bulunan antijenin spesifik olarak yapışmasını, bağlanmasını sağlayan kısımlarını fare alıyoruz. Geri kalanını insan antikorlarından alıyoruz. Bu sayede işte buna insanlaştırılmış deniyor. Minimum düzeyde yabancı gen var. Ve bu sayede de İlacın kendisine karşı herhangi bir tepki vermiyor vücut. İlaç girip vücutta bağlanması gereken antijene bağlanabiliyor. Bir de bunun fabrikasyon kısmı var. Hani bunu bulduk, ürettik. Var mı bir antikor? Ama bunu nasıl üreteceğiz? Bunu böyle şey gibi değil. Bunlar biyoteknolojik ilaçlar kategorisine giriyorlar. Diğer bildiğimiz ilaçlar gibi kimyasal sentezle üretemiyoruz. Bunu üreten bu B hücrelerini büyütmemiz, laboratuvarda kültür etmemiz, onların salgıladığı laboratuvarda kültür ortamında salgıladıkları antikorları alıp oradan saflaştırmamız lazım. Bunu sadece böyle şekil olsun diye koydum diye böyle karışık bir şey. Önce işte hücreler normalde biz laboratuvarda yaparken bunu birkaç mililitrede büyütüyoruz. Ama bunu ilaç boyutunda yapmak istiyorsanız 50 litre, 100 litre, 1000 litre boyutta hücreleri büyütüp oradan antikorları saflaştırmanız gerekiyor. Türkiye'de şu anda böyle bir şey, ya Türkiye'de antikor ilaçları şu anda kullanılıyor. Hepsi yurt dışından geliyor. Türkiye'de keşfedilmiş bir antikor, ilaç olarak piyasaya çıkarılmış bir antikor yok. Şu anda geldiğimiz nokta ki biz de grubumuzda buna dair bununla ilgili projeler yapıyoruz. Var olan antikorları yerli imalatla yapalım. Yani şunu yapalım. Şunu yaptıktan sonra ancak yeni bir antikor, yani şu anda yeni bir antikor bulsak zaten bunu üretebilecek kapasitemiz yok. Şu anda işte TÜBİTAK vesaire organizasyonların da desteklediği, öncelikle bu antikoru üretecek kapasiteyi kurmak. Daha sonra da eğer varsa özgün bir molekülümüz, özgün bir antikorumuz, ancak o zaman onu üretebiliyoruz. Bir de bunların ikili olanları var. Yani iki farklı antikoru bir araya getirerek de kullanıyoruz. Burada gördüğünüz iki farklı antikor var. Biri işte CD47 moleküle bağlanıyor, T hücrelerinin üzerindeki bir molekül. Diğeri de işte bir tümördeki bir moleküle bağlanıyor. Bunun sadece bu antijene bağlanan kısımları, şu yeşil ve kırmızı kısmını bir araya getirip küçük bir molekül de yapabiliyoruz. Buna bir spesifik antikor deniyor. Yani bir şey bir, iki şey birden bağlanabiliyor. Bir tarafından T hücresine, bir tarafından tümöre bağlanıyor. Böylece bu ikisini bir araya getirmiş oluyor ve T hücresi antikoru, tümörü öldürüyor. Bunlar nispeten çok daha yeni, henüz piyasaya çıkmış teknolojiler değil. Aynı şey bu arada T-hücresi için yapılan ne varsa genelde NK-hücresi için de yapılabiliyor. Yine aynı şekilde hem tümör hücresine hem NK-hücresine bağlanacak bir spesifik antikordan yapılıp bunlar da tedavi olayıcıyla kullanılıyor. T-hücrelerin NK-hücrelerini tam olarak nedir ve onlar nasıl kullanılıyor? Son olarak onlardan bahsedeyim. Dediğimiz gibi bunlar diğer hücreleri öldürebilen hücreler. Öldürme mekanizmaları ikisinin de tamamen aynı. Nasıl? Şimdi bunu T hücresi ya da NK hücresi olarak düşünün. İçinde küçük kesecikler var. Bu keseciklerin içinde de zehirli moleküller var. Bunlar özellikle iki tane önemli molekül var. Birinin adı perforin, diğeri granzen. Bu keseciklerin içinde kaldığı müddetçe bunlar bu NK hücresi ya da T hücresine bir zarar vermiyor. Bu NK hücresi ya da T hücresi karşıdaki hücreyi öldürmeye karar verdiğinde ki bunu da yüzey reseptörleriyle yapıyor. Onun nasıl olduğunu birazdan da bir detaylı gireceğiz. Bu zehir dolu kesecikleri karşıdaki hücrenin üzerine saldırıyor. Ve karşıdaki hücrenin yüzeyinde delikler açıyor bu moleküller. O deliklerden içeri girip hücre içinde intihar mekanizmaları harekete geçiyorlar ve oyuncu ölüyor. T cisminde, NK cisminde aslında öldürme mekanizması birebir aynı. Tek fark eden şey şu, nasıl tanıdıkları yani. Karşıdaki hücreyi öldürmeye nasıl karar verecekleri. Bunu yaparken T hücreleri MHC denilen ve MHC denilen bir sistemi kullanıyorlar. Bu bütün hücrelerimizde olan bir kalite kontrol sistemi gibi düşünün. Hücrelerimizin içinde dedik bu genlerden proteinler üretiliyor. Bu proteinler de bir yere bir hücreye oluşturuyor. Bu proteinlerin her zaman kalite kontrolü de yapılıyor. Yani hücrede üretilen ne protein varsa aslında bunun bir kısmı işte gidiyor kendi görevini yapıyor, yapması gereken görevini. Ama bir kısmı da kalite kontrol amacıyla örnekleniyor. Bu örnekler küçük parçalara bölünüyor. Bunlar işte yüzlerce aminoasitten oluşan büyük protein zincirler. Bunlar daha küçük zincirlere bölünüyorlar. 10-12 aminoasitten. Ve bu küçük zincirler bu MHC moleküllerine bağlanıp hücre üzerinde çıkartılıyor. Yani bir nevi tepsi gibi düşünebilirsiniz bu MHC'yi. Bu küçük proteinleri hücre üzerinde sunuyor. Hücre üzerinde buna bağlanan moleküller T hücresi reseptörü. T hücreleri de geliyor buna bağlanıyor. Burada bu küçük peptitlere, küçük protein parçalarına bakarak acaba o protein dizisi benim hücremin içindeki genomdan mı geliyor yoksa yabancı bir yerden mi geliyor? Başka bir organizma, bir mikrobun proteini olabilir mi hücremiz? Yani çöplük karıştırıyor diyebilirsiniz aslında hücrenin. Her şey bizim mi, yabancı bir şey var mı ona bakıyor. Ve bunu tamamen şurada bu TNC reseptörü, T-cell reseptörü ve MHC arasındaki ilişkiyle yapıyor. Bu eğer ki hücrenin içine diyelim ki bir virüs girdi. Bu virüsün proteinleri de burada üretilmeye başlayınca ve onlar da küçük parçalara bölünüp hücre yüzeyine çıkartılacak. Ve T hücreleri de bu reseptörlerle ilgili böyle bağlandıklarında burada bir virüs proteini var ve bunu tanıyıp öldürebilecekler. Ya da aynı şeyi kanser için de düşünebilirsiniz. Kanserde oluşan, mutasyonla oluşan yeni bilinmeyen peptitler bu sayede yüzeye çıktıklarında T hücreleri tarafından yabancı olarak tanınıp o kanser hücrelerin öldürülmesine sebebiyet verebiliyor. Bu yapının içine detaylı bakarsak şöyle aslında TNC reseptörü dediğim şöyle büyük bir kompleks. İçinde 6 tane farklı gen var yani. 6 farklı genin ürettiği 6 farklı proteinin bir araya getirip oluşturduğu büyük bir kompleks. Bunun çok fazla detay gibi gelebilir. Birazdan ihtiyacımız olacak diye söylüyorum sadece. Yüzde karşısında da bu MHC üzerinde sunulan peptit var. Bu alfa ve beta dediğimiz iki tane kısmı bu peptite bağlanıp yabancı mı olduğunu yoksa vücudun kendi peptiti mi olduğunu tanıyor. Bu hücre içindeki kısımları da bu CD-Z dediğimiz kısımda yabancı bir şey gördüyse yani yukarısı aşağıya sinyal veriyor. Burada bir yabancı var, bunu öldürmemiz lazım diye. Ve bütün bu işte zehir dolu kesiciklerin karşı hücrelerine salgılanması işlemi başlıyor. Bu MHC dediğimiz molekül aynı zamanda başka bir yerden de tanıyor olabilirsiniz kendisini. Doku nakillerinde çok önemli. Çünkü MHC genleri her insanda farklı farklı. Eğer ki bir insandan başka bir insana doku nakli, organ nakli yapacaksak bu MHC genlerinin birbirini tutması lazım. Bunun Türkiye'si büyük doku uyuşmazlığı kompleksi. Eğer ki bu MHC molekülleri tutuyorsa ancak o zaman transplant nakil yapabiliyorsunuz. Çünkü öbür türlü bağışıklık sistemi yeni gelen MHC molekülünü yabancı olarak deneyip reddediyor. Eğer ki normal sağlıklı hücrelerin hepsinde vücudun kendi genleri tarafından kodlanan MHC molekülü üzerinde vücudun kendi peptitleri sunuluyor ve buna karşı ne T hücreleri ne NK hücreleri bir şey yapmıyor. Bu gayet sağlıklı bir hücre. Ama diyelim ki bir kanserleşme ya da bir enfeksiyon durumu var. Kendi MHC molekülü üzerine yabancı bir peptit. Yabancı bir protein var, diyelim bir tümör proteini ya da bir virüs proteini. O zaman T hücreleri bunu yabancı olarak algılayıp buna saldırabiliyor. Eğer ki yabancı bir MHC molekülü olursa dediğiniz gibi bu işte organ nakli durumlarında söz konusu olabiliyor. Bunu her iki hücre görülüyor. Çünkü artık orada da yine yabancı olarak görülecek bir MHC molekülü var. Ama bir de şöyle bir durum oluyor bazen. Dedik ya bu kanser hücreleri bölünüyor. İşte mutasyon biriktiriyor. Bu mutasyonların bazıları baş sisteminden kaçmalarına yardımcı olabiliyor. Mesela bir tanesi bu MHC geninde olan bir mutasyon. Eğer ki bu MHC geninde bir mutasyon olursa o zaman o gen ifade edilemiyor artık. Yani yüzeyde o tepsiler kalkıyor ortadan. TNC'si geliyor. Affedersiniz aval aval bakıyor çünkü tanıyacak hiçbir şey yok. Yani bağlanabilecek içeride ne oluyor ne bitiyor bakabilecek bir penceresi yok. İşte bu durumda bu NK hücrenin devreye giriyor. Bu hücreyi, üzerine kemesini taşıyan hücreyi sadece NK hücresi öldürüyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Aslında çok basit bir sistem var. İki tane grup reseptör var üzerinde. Bunun bir grubuna aktivasyon, bir grubuna inhibisyon reseptörü diyoruz. Aktivasyon reseptörleri sürekli olarak karşıdaki hücreyi öldür, böyle sinyaller gönderiyorlar. İnhibisyon reseptörleri de bu MSC moleküllerine bağlı karşı hücredeki. Yok sakin ol öldürme, bu karşınızda sakin hücre var, MSC var üzerinde. Demek ki gelsin de bir T hücreleri baksın. Ama eğer böyle bir durum olmuşsa, bu MSC yok olmuşsa, gelip T hücreleri buna bakacak ve hiçbir şey göremeyecek. O yüzden burada bir şey yapılması lazım. Bu inhibisyon kalktığı için ortadan sadece öldür sinyalleri kalıyor. Ama öldürme sinyalleri ortadan kalkmış oluyor. Ve bu hücreyi bu sayede öldürüyor. Zaten işte natural killers'a, yani doğal öldürücü hücre denilmesinin sebebi bu. Sürekli öldürmeye odaklı. Ancak onu MSC ile durdurur, yani onu öldürülmesinden kaçmanız için MSC ile durdurmanız lazım. Bende MSC var. Sen git TRC'si gelsin, bir baksın bakalım. Bu MSC'nin üzerinde sorulan tehditler yabancı mı? Değil. Peki, ilk olarak biz bu etkileri daha elle tutulur şekilde nasıl fark etmeye başladık? Tedaviye yönelik etkileri. Çünkü şimdi ne kadar anlattıklarım genelde şey, işte tek tip sağda solda görülmekte. İlk fark edilen yer aslında kök hücreler. Kök hücreler de orijinal olarak aslında sadece hastayı kemoterapinin çok ağır yan etkilerinden kurtarabilmek için ilk olarak gündeme gelen bir şey. Ve otolog yani aslında kendi kök hücrelerini etkiliyor. Burada nedir? İşte kemik iliğindeki kök hücreler toplanıyor. Ya da önce kana çıkmaları için bir ilaç veriliyor, kandan toplanıyor. Ve bu kök hücreler dondurularak saklanıyor. Neden? Çünkü daha sonra çok yüksek doz kemoterapi verilecek. Ve o yüksek doz kemoterapi bütün bağışıklık sistemini silip atacak aslında. Bütün kan hücrelerini yok edecek. Ondan sonra bir daha kök hücre de kalmazsa nereden yeniden bağışıklık sistemi geliştirecek bu hasta? O yüzden bu kemoterapiden sonra kök hücreler, dondurulup saklanmış olan kök hücreler geri veriliyor. Ve bu kök hücreler gidip tekrar kemik iliğine yerleşip oradan farklılaşarak diğer bütün hücreleri, bağışıklık sistemi hücrelerini oluşturuyorlar. Bu sayede çok yüksek doz kemoterapi verebiliyoruz ve çok daha etkili bir şekilde tümörleri yok edebiliyoruz. İlk olarak kök hücre taktiğinin arkasındaki fikir bu. Daha sonra her hastadan kök hücre toplanamayabiliyor. Yani ki kemik iliği tümörü varsa zaten kök hücrenin kendisi kemik iliğinde olduğu için toplanamayabiliyor. O yüzden ikinci bir şahıstan, başka bir sistem, bir donörden, alojen kök hücre nakli dediğimiz şey gündeme geliyor. Burada da yine aynı şey, hasta yüksek doz kemoterapi alıyor, bağışıklık sistemi ortadan kalkıyor. Ama bu sefer kendi kök hücreyle değil, başka birisinden alınan kök hücrelerle yeni bağışıklık sistemi oluşturuyor. Tabi yine burada, bu MHC tiplerinin tutması, doku uyumu açısından en önemli şey. Böyle yapılmaya başlanınca görülüyor ki, önce şundan çok kısaca bahsedeyim. İki tane farklı tedavinin verimini karşılaştırmak istiyorsak genelde bu gibi grafikler kullanılıyor. Bunlara katlanma evleri ya da hayatta kalma evleri deniyor. İşte bir tedavi A, tedavi B, 100 hasta, işte %100 hastaların canlı başlıyor ve işte hastalar hayatını yitirdikçe bu grafik aşağı doğru gitmeye başlıyor. Yani işte şurada mesela 10. yılda %50'si ancak hayatta kalmış, tedavi A'yı alan hastaların, tedavi B'yi alan hastaların %25'i hayatta kalmış gibi. Bu çizgiler birbirinden ne kadar ayrıksa, üstteki çizgi ne kadar yüksekse o tedavi o kadar daha iyi gibi. Şimdi burada görüyorlar, bu otolog mu, alojen mi yapsak kök hücre nakli diye bakarken, hani ikisi de bağışıklık sisteminin oluşması için yeteri kadar derinli. Ama bir de tümör durumuna bakıldığında, görülüyor ki alojen nakli yapılan hastalar, başka birisinden kök hücre verildiği zaman otolog nakil yapan hastalara göre biraz daha iyi hayatta kalıyorlar. Bu da demek ki yabancı bir bağışıklık sistemi alıyoruz, veriyoruz. Acaba o bağışıklık sisteminin bunda bir rolü olabilir mi soruları getiriyor gündeme. Ki oradan geçtikçe daha fazla işte tek tek hangi hücre neden ne yapıyor, T hücresi, NK hücresi bunlar ortaya çıkıyor. Ama alojen kök hücre naklinin böyle de bir yan etkisi var. Graft versus host hastalığı diye. Bu da ne demek? Normalde işte bir karaciğer nakli olduğunda risklerden birisi nedir? Vücut o karaciğeri reddeder. Oradan redde olabilir. Ya da bir kalp nakli. Burada naklettiğiniz şey bağışıklık sistemi. O yüzden burada şöyle bir risk doğuyor. Evet, yine vücudun orada bir reddetme riski var. Yani vücudun nakledilen bağışıklık sistemi reddetme riski var. Ama nakledilen şey bağışıklık sistemi olduğu için onun da vücudu reddetme riski var. Yani başka birisinin bağışıklık sistemi hastanın içinde geliştiği için o hastayı yabancı olarak görüp hastanın dokularına, sağlıklı dokularına da saldırmaya başlayabiliyor. Buna bir hafta başı post hastalığı deniyor. Ve önü alınamazsa vücudu ölüme kadar gidebilecek bir yan etkisi arayacak yapıcı nakledilir. Çok erken dönemde tespit edilip bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlarla hemen kontrol altında alınması lazım. Çünkü bağışıklık cihazı bir kere tetiklendiği çok hızlı bir şekilde yükselen bir cevap olabiliyor. Önce böyle belirli kızarıklıklarla başlıyor transplantasyondan birkaç hafta sonra. Daha sonra gitgide iç organlarına sirayet edip kontrol edilemez bir hale gelebiliyor. O yüzden aslında alojen köpeceği nakli de çok riskli bir şey. Bizim daha iyi çözmemiz, yani orada tam olarak ne oluyor, ne bitiyor, onları çözüp onları uygulamaya. Yani oradaki yan etkiye olan kısımları dışarıda bırakıp tedaviye etkin olan kısmını kullanmamız lazım. Bunun için de bağış sistemini sadece tümöre yönlendirmemiz lazım. Bununla ilgili son 4-5 slide sanırım. Ondan sonra öğreteceğim. Biraz uzattım sanırım ama şikayetçi olan varsa iyi kaldınız. Bağışıklık sistemi nasıl kontrol ediyor kendini, bu mekanizmaları çözmemiz çok önemli. Bu yine çok detayına girmeyeceğim, tabii bir figür. Bir T virüsünün aktif olabilmesi için 3 farklı sinyal gerektiğinden bahsediyor. Yani ne dedik? İşte T virüsü reseptörü MHC'ye bağlanacak, peptidi tanıyacak, yabancı mı, yerli mi ona karar verecek. Ama bunun dışında yine diğer hücrelerden alması gereken büyüme sinyalleri, çoğalma sinyalleri vesaire gibi yardımcı sinyaller de var. Yani bir T virüsünü tek başına bıraktığınızda aslında çok büyüyebilir, aktif olabilir. Bunların hepsini çözdükten sonra gelinen noktada biz artık bu sistemi, bu aktivasyon sisteminin aynısını hücre kültürü ortamında, laboratuvarda yeniden yaratabiliyoruz. Hücreleri, T hücrelerini laboratuvarda büyütebiliyoruz. Bunun önde gelen uygulamalarından birisi, işte tümörün içindeki T hücrelerini alıp, bunlar tümöre infiltre eden hücreler deniyor. Bir tümör alındığı zaman baktığınızda onun içinde her zaman bağışıklık sistemi hücreleri de görüyorsunuz. Çünkü oraya bir saldırı durumu oluyor zaten. Ama çoğu zaman şunu da görüyorsunuz ki mahvolmuş durumda. Tümörün baskılayıcı, bağışıklık baskılayıcı etkisinden çok aktif değil bu hücreler. Onları alıp vücudun dışında şu üç sinyali de verecek bir kültür ortamı sağlayıp onları vücut dışında büyütebiliyoruz. Ve büyüttükten sonra da hasta geri veriyoruz. Bu sayede de daha az yan etkiyle tümörün içinde aldığımız için hücreleri tümöre spesifik olduklarını düşünüyoruz. Ama tam olarak da hangi antijene saldırıyorlar onu da bilmiyoruz. Ama genel transplantasyon durumundaki GVHD, graft versus host hastalığı görülme sıklığı burada görülüyor. Daha spesifik, daha hedefli bir tedavi. Ayrıca yine bağışıklık sisteminin kendini kontrol mekanizmaları birçok farklı yönden de tedavi amacıyla kullanılabiliyor. Bunun en yakın örneği geçtiğimiz sene verilen Nobel ödülü. Orada yine immünoterapi alanından geldi bu sene, geçen sene Nobel. Burada keşfedilen sistem T hücrelerinin normalde işte aktivasyon sırasında yaptıkları etkileşimlerle aktif olup öldürmeye başladıktan sonra yaptıkları etkileşimler arasında fark oldu. Yani burada CTLA-4 diye bir molekül, burada da PD-1 diye bir molekül. İki tane molekül. Bunlar aslında tecrübesi aktif olmadan hücrenin yüzeyinde değiller. Ancak tecrübesi aktif olunca hücrenin yüzeyine çıkıyorlar. Çünkü bunların görevi fren. Yani aktif olduktan sonra onlar yüzeye çıkıyorlar ve sinyalleri aldıktan alarak hücreyi baskılamaya çalışıyorlar. Çünkü bir kere aktif olduktan sonra durdurmazsanız o tecrübesini her yere saldırmaya başlayabilir. İşte bu frenler, CTLA-4 ve PD-1 dediğimiz iki tane gen, bunları bulan kişiler James Allison ve Tasuk Ormio, biri CTLA-4'ü, biri PD-1'i keşfediyor, neşeye yaradığını çözüyor, tam olarak mekanizmasıydı. Daha sonra bunlara karşı antikor ilaçlar geliştiriyor. Nasıl? Burada CTLA-4 hücreyi durduracak ama bu işte büyüme hormonlarında, östrojende konuştuğumuz gibi antikorla bu CTLA-4 molekülünü ya da PD-1 molekülünü bloke ettiğinizde T-hücresinin frenini kaldırmış oluyorsunuz. Ve bu sayede tedavide çok iyi etki görülüyor. Ama tabii yine bu da genel bir etki. Yani spesifik olarak tümör antijenlerine bağlı bir etki değil. Hatta işin enteresan tarafı bu çok etkili tedavi yönteminde verdiğiniz ilacın tümörle hiçbir alakası yok. Verdiğiniz ilaç aslında sadece ve sadece gidip T hücrelerine bağlıyor. Bağışıklık sistemi hücrelerine bağlıyor. Tek yaptığı şey onların frenini indirmek. Ya da işte ayağını frenden çekmek. Daha sonra onlar gidip saldırıp tümörü yok etmeye başlıyorlar. Yine tabii şey riski her zaman var. Saldırmamaları gereken yerine saldırmamaları gereken. Onu ortadan kaldırmak için spesifik bir antijene yönlendirmemiz lazım. Burada farklı antijen çeşitlerinden bahsediyoruz. Normalde bir hücrede, sağlıklı bir hücrede bir mutasyon yoksa her şey normal, bütün genler ifade edilmesi gerektiği miktarda ifade ediliyor ve hücrenin sürece sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebiliyor. Ama mutasyon oluştuktan sonra bazı genlerin ifade düzeylerinde farklılıklar olabiliyor. Ya da bu mutasyonlar sonucu gen dizilimleri değiştiği için yeni antijenler ortaya çıkabiliyor. Biz bunları ikiye ayırıyoruz. Bir, tümöre spesifik antijenler. Bunlar diğer hücrelerde yok, sadece tümör hücrelerinde olan antijenler. İşte mutasyonlar yeniden oluşmuş olabiliyor. Ya da tümörle ilişkili antijenler. Bunların da ifade miktarları artmış oluyor. Normalde işte 10 yıl olması gerekirken 1000 yıla çıkmış oluyor. Onu da ayırt edebiliyor başlıklı. Ya da çoğu zaman işte bu çok fazla mutasyon geçirdiği için hücre, normalde o hücrede ifade olmaması gereken gelişim sırasında, embriyonik dönemde ifade olan, sonra da bir daha kapatılıp hiç kullanılmayan bir dünya gen var. O genler de açılmaya başlayabiliyor. Embriyonik antijenler ortaya çıkmaya başlayabiliyor. Bunlar da yine yabancı olarak tanınabiliyorlar vücudun hücreleri tarafından. Bu kısımdan bahsettik, işte tümörden hücreleri alıyoruz, büyütüyoruz. Ama eğer daha spesifik bir moleküle yönlendirmek istiyorsak, hücreleri genetik olarak modifiye edebiliyoruz. Yine işte T hücrelerini alıp vücut dışında iki tane farklı yöntem var bunun için. Bir TCR, bu işte T hücresi reseptörleri genleri modifiye edebiliyoruz. Ya da K-kimelik antijen reseptörleri gibi bir şeyle. Bunları genetik olarak modifiye edip hastaya gelebiliyoruz. Genetik modifikasyon için genelde virüsler kullanılıyor. Bunun detayına hiç giremeyeceğim modifikasyon dolayı ama yani orada yapılan şey de normalde bir virüs kendi genlerini hücrenin içine sokup kendi kendini çoğaltmayı amaçlar. Bizim yaptığımız şey bu virüsün içinden kendi genlerini hepsini çıkarıp sadece bizim istediğimiz bir geni koyuyoruz. Yani bir nevi köleleştiriyoruz virüsü. Sadece dışını, kılıfını kullanıyoruz. İçini boşaltıp kendi istediğimiz şeyi sokup turulatı gibi düşünebilirsiniz. Sonra bu virüsü hücreye verdiğimizde bu virüs giriyor hücreye, genleri sokuyor. Ama kendi genleri olmadığı için kendini çoğaltamıyor. Sadece bizim istediğimiz geni dışarıdan hücrenin içine aktarmış oluyor. Böyle bilim kurulu gibi geliyor ama bunu laboratuvarda bilim olarak yaptığımız şey. Bunu tabii klinik düzeyde yapmak ayrı bir şey. Biz deneysel süreçlerden bahsediyoruz. Bu sayede şu anda yani özellikle son 5 senede çok bilinen bulunan kimerik antijen reseptörleri denilen teknoloji bu sayede çok gelişti. Bu tamamen bir mühendislik ürünü, bir reseptör. Bu işte diğer antikor reseptörleri ya da T-hücresi reseptörü gibi çalışan ama aslında normalde var olmayan, tamamen mühendislerin dizayn ettiği yeni genler. Bunu işte dizayn ederken antikorların bu antijen bağlama bölgelerinden yaratılıyor. O bölgelerin izleri alınabiliyor. Yine T-hücresi reseptörünün hücre içindeki öldür sinyallerini veren dizilerinden yararlanabiliyor. Oradan bir dizi, buradan bir dizi, bunları bir araya getirerek yeni bir gen, yeni bir protein oluşturabiliyoruz. Ve bu proteini soktan genleri virüse sokup hücreye iletebiliyoruz. Ne oluyor böyle yapınca? Normalde hiç var olmayan yeni bir reseptör tasarlamış ve o hücreye sokmuş oluyoruz. O reseptörle gidip tümör antijenine bağlanarak o tümörü öldürmesini sağlayabiliyor T hücreye. Buna kimerik antijen reseptörleri, yani CAR deniliyor. CAR-T hücreleri şu anda en güncel konulardan birisi. Buradaki bir örnek, işte CD19 diye bir moleküle karşı yapılan CAR tedavisi. Hastadan kanla alınıyor. CD19'u CAR molekülünü kodlayan vektörle ve virüsle hücreler modifiye edilip hastaya geri veriliyor. Şu anda 2018 itibariyle dünyada iki tane tedavi var bu sayede, bu şekilde. İkisi de yine CD19 molekülüne karşı onaylanmış hem Amerika'da hem Avrupa'da. yüzlercesi de klinik deneme de geliyorlar yani. Bunların birisi işte Kaymira adı, öbürününki Yaskar'da. İlk onay alan parfemlis tedavileri bunlar. İkisinin de hedefi aynı. B hücresi kanserlerinde, B lenfomalarında, B, C, lenfomalarında kullanılıyor. Ve çok iyi sonuçlar veriyor. Şu gördüğünüz data Yaskarta'nın datası. Aslında bu ilk klinik denemeleri bu ilaçların diğer bütün tedavileri görmüş fakat hiçbir fayda görememiş hastalar üzerinde. Yani burada gördüğünüz hastaların hepsi tedavi almış, iyileşmiş ya da iyileşmemiş. İyileşmişse de tümörü relaps etmiş hastalar, tekrar geri gelmiş. Diğer tedavileri yanıt vermiyor. Burada gördüğünüz işte 3 seneye yakın takip edilmiş hastalar, %50'den fazlası hala hayatta. Yani günleri olan hastalardan bahsediyoruz. %50'sinden fazlası hala hayatta bu tedavi aldıktan sonra. Şeyde, diğerinde yine Kaymira'da da, burada da 3 seneye neredeyse yakın bir takip süresi var. %60'ı hala hayatta hastalıyoruz. Ve herhangi bir tümör gelişme durumu da yok. Gerçekten daha önceden tedavi olmuş ama fayda görememiş hastalarda bu rakamları görmek. Çok, yani onun üzerine basaması vermek istiyorum. Yani %50 o kadar da değil ki tedaviler daha başarılı diye düşünebilirsiniz. Bunlar var olan tedavilerden fayda görmüyor aslında. Şu anda daha dün baktım 834 tane CAR-T hücresi klinik denemesi. Yeni tane de CAR-NK klinik denemesi var dünyada. Bu dünyanın neresinde kaç tane klinik deneme olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi yani Çin, Avrupa ve Amerika yoğunlaşmış durumda. Avrupa'nın kendi iç dağılımına bakacak olursak böyle. Siyasi konulara hiç girmek istemiyorum. Bizi Orta Doğu'ya koymuşlar burada yine. Orta Doğu'ya bakacak olursak da böyle 7 tane var zaten. 5 İsrail, 1 Kıbrıs. Türkiye 0. Bunu şu anda klinik deneme ne demek tabii? Klinik deneme şu demek. Biz keşfedeceğiz sıfırdan. Biz geliştireceğiz tedaviyi ve klinik olarak deneyeceğiz. Şu anda Türkiye'de tek tük bazı konularda kartelist tedavisi uygulanabilirsiniz ya da uygulanmaya çalışılıyor. Bunlar zaten işte dışarıdaki bu C19 gibi ilaçların alınıp Türkiye'ye getirilmesi ve yapılmaya çalışan şeyler. Sıfırdan Türkiye'de geliştirilmiş, yapılmış böyle bir hücresel tedavi de yok. Son olarak PGR'den bahsedip kapatacağım. Özür diliyorum tekrar bıraktığım için. Karla dedik ki işte karın şöyle tek bir şeyi var, dezavantajı var. Sadece hücre yüzeyindeki antijenleri yakalayabiliyoruz. Yani kanser hücresinin yüzeyinde bir değişiklik varsa bunu görebiliyoruz. Ama hücrenin içindeki genlerde bir değişiklik varsa bunu göremiyoruz. Bunu görmemizin tek yolu T hücresi reseptörü. Demin bahsettiğimiz gibi. Neden? Çünkü hücre içindeki proteinler MHC molekülü üzerinde sunuluyor ve öyle bir pencere açılıyor hücre içerisinde. O yüzden bu T hücresi reseptörleri genlerinin transferi de çok kullanılıyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum. O 20 bin tane genin %25'i sadece hücre yüzeyindeki proteinleri kodluyor. Yani bizim kar tedavileriyle hedefleyebildiğimiz aslında var olan 20 bin genin sadece %25'i. %61'i hücrenin içinde gömülü, onlara kar tedavileriyle ulaşamıyoruz zaten. Onlar için T hücresi reseptörü lazım. Bu da yine aynı şekilde kar gibi. TGC'nin önce o reseptörü kodlayan genlerin bir hastadan ya da bir donördan tespit edilmesi lazım. Daha sonra gen dizileri bir virüs yardımıyla hastadan alınan hücrelere veriliyor ve bu hücreler hastaya geri veriliyor. Burada verilen bu gen dizileri tümöre spesifik bir TGC reseptörü kodlayan diziler. Ama az önce de bahsetmiştim ya, aslında çok büyük bir kompleks. 6 tane farklı gen var. Bunu sadece 2 tanesini veriyoruz bu alfa ile beta'yı. Bu alfa beta bir araya gelir. Çünkü karşıdaki molekülü tanıyan kısmı bu. Burada da şöyle bir etkisi oluşuyor. Bunlar zaten T hücresi olduğu için hepsinin kendi bir T hücresi reseptörü var. Virüsün ikinci bir tane veriyoruz. Kendi var olan T hücresi reseptörleri de alfa beta zincirlerinden oluşuyor. Bizim dışarıdan verdiğimiz T hücresi reseptörü de alfa beta zincirlerinden oluşuyor. Bunlar biz istiyoruz ki bir araya gelsin, tümörü öldürecek T hücresi reseptörü oluştursun. Bu da yine bir araya gelsin, o T hücresi neyi tanıyorsa onu tanıyacak bir reseptör olsun. Ama bunun arkasıyla bunun betası ya da bunun arkasıyla bunun betası da eşleşebiliyor. O zaman neyi tanıyacağını asla bilemediğimiz, bilemeyeceğimiz, öngöremeyeceğimiz yeni iki tane daha THC reseptörü çıkmış oluyor. Bu hücremiz çorbaya dönmüş oluyor işin doğrusu. Bu hücrem neye cevap verecek, hangisi tetikleyecek, hangisi tetiklenecek? Bunlar iyice karışıyor ve otoimmün yani saldırmaması gereken yerlere saldırmaya başlayabiliyor hücreler. Klinik denemelerde buna dair denetler görülebiliyor. Biz bunu son olarak da işte biz ne yapıyoruz bu konuda onu söyleyeyim. Biz de bu THC reseptöründeki bu ters eşleşme yani bu alfabete eşleşiyor. Bu otoimmün reaksiyonlar oluşuyor. Bu tedavi yeteri kadar verimli olmuyor. Acaba bunu nasıl çözsek diye düşünürken ki bunu çözmenin yolunu birçok insan bu THC'nin içinde bir takım genetik modifikasyonlar yapmak yoluyla arıyor. İşte girelim buradan kendi THC reseptörü genlerini silelim vesaire. Birçok yaklaşım var. Biz buna tamamen farklı bir açıdan bakarak ya kar reseptörleri THC'sinde çalışıyor, NK'de de çalışıyor. THC reseptörü adı üstünde THC reseptörü ama NK'de acaba çalışmaz mı diye düşündük. Çalışması için birçok sebep var. Ama çalışması için de şunu biliyoruz ki aslında öldürme mekanizmaları aynı. Sadece tanıma mekanizmaları farklı. Biz bu tanıma mekanizmasını sağlayacak 6 tane genin 6'sını birden. Yani sadece bu alfa ve beta değil çünkü NK hücrelerinde bunlar yok. Bunları da yanında koymamız gerekiyor. 6 tane ayrı genin NK hücrelerinde transferini bulunup bir yöntem geliştirdik. Bu Türkiye'de geliştirilmiş bir yöntem. Patentine de başvurduk. Burada ne yapıyoruz? İki basamakta yapıyoruz. Önce işte gerekli THC reseptörün çalışması için gerekli bütün genleri bir virüsün içine koyuyoruz ve bunları NK hücresine veriyoruz. Burada içi boş, yani THC reseptörü olmayan, yani iş yapabilecek ama işi tetikleyecek bir reseptörü olmayan bir hücre yapmış oluyoruz. Daha sonra bunun üzerine de THC'nin reseptörünün alfa beta genlerini vererek totalde 6 genli NK hücresinin yüzeyinde bu THC reseptörü kompleksini oluşturabildiğimizi gördük. Ve bununla spesifik tümör antijenlerine karşı tepki verdiğini sevinerek gördük. Bunun hayvan çalışmaları da yapıldı. İşte ne yazık ki böyle şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. Tedavinin etkinliğini gösterebilmek ve yayınlayabilmek için. Bizim tümörü hedeflediğimiz antijeni taşıyan ya da taşımayan tümörleri hayvanlara veriyoruz ve daha sonra belli günlerde bizim bu yöntemle hazırladığımız fecelerin iki hücrelerini tedavi olarak hayvanlara veriyoruz. Bu tümörler fluoresan işaretli olduğu için bunları canlı olarak gün be gün tümörün hayvanın içindeki büyümesini de takip edebiliyoruz. Ve burada görüyoruz ki biz tedavimizi verdiğimizde tümörlerin büyümesi gerçekten çok yavaşlıyor. Yani bu hücreler sadece hücre kültürü ortamında değil, hayvanın içinde de bu işi yapabiliyorlar. Artık bundan sonraki aşaması bunu insanda test etmek. Ama tabii buradan insana giden yolda da bu bahsettiğim fabrikasyon işlemi var. Çünkü bu laboratuvar ortamında, laboratuvar ölçeğinde yapmak bir şey, daha büyük ölçekte yapmak, insana verebilecek kadar hücre üretmek başka bir şey. Fareye biz birkaç milyon hücre veriyoruz. İnsana kilosuyla oranlandığımızda milyarlarca hücre veriyoruz. Bu da son olarak bu hücrelerin videosu. Bu kırmızılar bizim yaptığımız NK hücreleri. Siyahlar da tümör hücreleri. Gördüğünüz gibi gelip işte o kadar detaylı görünmüyor tabii mikroskopta. O kesecikleri salgılıyorlar. Ve gördüğünüz gibi aslında önceden plastiğe yapışmış olan hücre kültüründeki kanser hücreleri parça pinçik olup plastikten kalkıp ölmeye başlıyorlar. Bu gördüğünüz bütün hadise 2 saat içerisinde olup biten bir video. İşte belli aralıklarla fotoğraf çekerek kültür ortamında bu enkelerin tüm hücreleri nasıl öldürdüğünü gördük. Dediğim gibi hayvanlarla da çalıştığını gördük. Son tarihinde 2 tane farklı hücre tipimiz var. Hücre sahip tedavi için ve 2 farklı reseptör var. KAR ve TCR, NK ve T hücreleri. Bunlar şu anda en önde gidenler dedik. Hem onaylı yüzlerce yeni tedavi geliyor. Burası klinik denemelerde, NK hücrelerinde kar. TCR'yi T hücrelerine koyunca bazı sorunlar oluyor. O yüzden bu da klinik denemelerde takılmış durmuş durumda çok ilerleyemiyor. Biz de TCR'yi NK hücrelerine koymaya dönüyoruz. Yeni bir tedavi yöntemi geliştirmeye çalışıyoruz. Buradaki son boşluğu da biz doldurmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.
Buyurun. Mersi. Doğru hocam, öncelikle verdiğiniz bu bilgi için epey aydınlandım.
Teşekkür ederim.
Ve 51 yıl önce mezun oldum. O zamanki adı Robert Koleji Yüksekokulu olan üniversiteye katıldığınız için de kutluyorum sizi. Efendim ben akciğer kaygısı acıyım. Boynuma metastaz yaptığını fark ettik. Ama o da akciğerdi. Oldukça yaygın, nanoprobul bir durum. Üçüncü yerde. Kemoterapiyle başladık. Ardından radyoterapiyle devam ettik. Ancak kemo ve radyoterapinin bir anda uygulandığı yerde birden bağışıklık sistemi çöktü. Uzun zaman yoğun bakımda yaptı ve 20 kilogram birden kaybetti. Demek ki stoklamışım ve gitti geçmişti. Ancak sonuçta vücut yanıt verdi. Regresyon başladı. Aradan 5 yıl geçti. 5,5 yılda nüksetti. Bu arada EGTR yapılmıştı, mutasyon görülmüştü. Biyopsi yapılması gerekiyordu ama diğerlerinin durumu biyopsiye uygun olmadığı söylendi. Onun üzerine likit biyopsi yapılmasına karar verildi. Amerika'da Foundation One'a gönderildi. Burada da düzenli laboratuvarının sahibi Yahya Lali, Profesör Yahya Lali'ydi dostum, burada da yaptı. Uygulanan o sizin lise dediğiniz, FDA'nin onayladığı bütün ilaçlarda ki hedef odaklı ilaçlar olacaktı, hiçbirine cevap alamadı. Onun üzerine... Evet. Sonradan sizin bahsettiğiniz yine PDL1 testi yapıldı. İlk biyopsi parçası üzerinden %70 respons çıkınca o zaman immünoterapiye başlayalım dedi. Bunun için de Keytruda. Keytruda tedavisiyle başladık. Şu anda daha salı günü 9.sunu aldım seansı. 3 haftada bir yapılan seansım. Yani uyarılar aynen sizin söylediğiniz gibi de vücutta kırmızılıklar, döküntüler, kaşıntılar. Karaciğer, pankreas ya da tiroide bir dönem sonra yabancı olarak belleyip oraya da saldırabileceği. Onun için de her tedavi öncesinde de karaciğer, pankreas enzimleri vesaireye bakılıyor. Şimdi yepyeni bir umut ışığı yaktınız burada. Umarım o artık laboratuvar seviyesine, klinik seviyesine, klinik seviyesinden de standartize edilmiş bir uygulamaya geçer. Ve gelecekte daha fazla insanların yaşam olmuş olursunuz. Bunun için de sizi kutluyorum.
Teşekkür ederim.
Keytruda ile nereye kadar gidebilir?
Şimdi cevap veriyorum.
Evet, onun için.
Yani o ilaçlardan bahsettiğim gibi o ilaçların en büyük güzelliği tümörün ne olduğundan bağımsız olarak çoğu zaman kullanabiliyoruz. Tümörde o şey var mı yok mu, antijen var mı yok mu bunu bakmaya gerek kalmadı. Bu şeyde hücresel tedavilerde de yine benzer durumlar karşımıza çıkacak muhtemelen. Çünkü orada da yine bir antijene yönlendirmemiz lazım diyeceğim. Bakacağız işte hangi antijen var, hangi antijen yok. Şu anda bizim yaptığımız tek bir antijen var. Yani onun için pyrozine izleyen bir antijen. Çoğunlukla deri kanserlerinde önemli görülen. Bizim onu piyasaya çıkarmamız muhtemelen en başından en sonuna yani ilk bu projenin başına yapılan düşünceye göre 15 sene falan sürecek. Ve düşünün ki bunun her bir farklı antijen için tekrar yapılması gerekiyor. Aslında şu andaki şeyimiz, tıp anlayışımızı biraz zorlayan yeni bir alan. Çünkü mesela bizim tıp anlayışımızda şey var, bir ilaç bir endikasyon için yazılır, bir hastalığa karşıdır. Bu hastalıkta yazılır. Ama şimdi geldiğimiz noktada şeyi görüyoruz. Birisi akciğer kanseri, birisi karaciğer kanseri, birisi lösemi. Ama üçünde de aynı antijen var. Yani hastalıktan bağımsız olarak antijene bağlı. Yani eskiden şu endikasyon için bu ilaç onaylandı derken artık şu antijen için bu ilaç onaylandığı noktasına gelmeye başlayacağız. Hala bocalıyoruz. Yani mesela hele Türkiye'de zaten çok zor bu antikorlarımız vesaire. Ama yurt dışında bile hani bu ilaçı Vardiyer sende var ama o ilaç o indikasyon için onaylanmamış. O yüzden kullanamazsın gibi şeyler bile olabiliyor. Ne mutlu ki siz yani bir işe yarayan bir ilaç bulmuşsunuz. Bunlar hücresel tedavilerin daha uygulamaya geçmesine vakit var. Ama yetişmeye çalışıyoruz.
Merhabalar.
Evet.
Teşekkürler sunumunuz için. Şimdi karşı tedavilerinde bir de sizin de bahsettiğiniz, üzerine çalıştığınız NK etkili, mecbur kelimesellerle ilgili tedavilerde sonuçta bir genleri değiştirme süreci var. Bir de ileride acaba sonuçta öngörülemez farklı boyutlara ulaşabilir mi acaba? Yoksa sonuçları biraz öngörülebiliyor mu? Yani biraz hızlı bir sanki evrim sürecini başlatıyoruz bağışıklık sisteminde. Sıkıntıya yol açabilir mi?
Çok iyi yani. Bu düşündüğümüz kadar yeni şey yöntemler değil, daha tarihi olan gen tedavisi konusunda çok daha uzun bir tarihi olan yöntemler aslında. Çünkü bu tip virüslerle gen aktarma işi, yani gen adına gen tedavisi diyebiliriz. Gen tedavisi iki amaçla yapılıyor aslında çoğunlukla. Bir, var olan bir bozukluğu düzeltmek amacıyla ya da var olmayan yeni bir özelliği hücrelere eklemek amacıyla. Bu bizim yaptığımız ikincisi. Var olan bir bozukluğu düzeltmek amacıyla yapılan durumlarda genelde işte bir genetik hastalığı olan bir insanın kök hücreleri alınır, değiştirilir, geri verilir. O durumlarda özellikle işte mesela bağışıklık etmezli hastalıklarında, kimlerin başında İngiltere'de çok yapıldı ve yan etkilerde görüldü. Orada şu gibi işin içine, bahsettiğim yere başlayan kök hücreler zaten ölümsüz. Eğer ki kök hücreyi alıp ona bir genetik modifikasyon yaparsak bu 6 tane işte ya da 10 tane kanserin atlaması gereken engellerden bir tanesi zaten kök hücrede yıkılmış durumda. Çünkü o kök hücre zaten ölümsüz. Orada bir şey yaptığımızda genetik görme ihtimali çok daha yüksek ve bu klinik olarak da görülür. Kök hücreye gen transferi yapıldıktan sonra çok iyi çalışıyor. Ama nadiren de olsa bazen o sizin naklettiğiniz gen hücrenin çünkü neresine geleceğini bilmiyorsunuz. Gidip fonksiyonel bir genin ortaya nereye gelebiliyor? O hücrenin kendi genini bozabiliyor. Dışarıda koyduğumuz ve bu kök hücrede olduysa tümörleşmeye çok daha açık oluyor. Ama yüzlerce belki binlerce hasta bugüne kadar yapıldı P hücreleri ve NK hücreleri. Bunlar da bunu görmüyoruz. Bunun muhtemel sebebi dediğim gibi en başta bu hücreler aslında diferansiyon olmuş, farklılaşmış kök hücre olmayan hücreler zaten ölümlü hücreler. Onları tümör haline getirmek, onları kanserleştirmek bir virüs enfeksiyonuyla çok daha zor. Demiyorum ki imkansız, matematiksel olarak çok düşük de olsa bir imkan risk vardı. Ama kök hücreyle oynamak kadar tehlikeli bir şey değil. Bu tamamen farklılaşmış hücreler. Son olarak bir de şimdi burada hiç girmediğim CRISPR diye bir teknoloji geldi. Bu da bu teknolojide bir hücrenin içine girip tam olarak nereye istiyorsak oraya gen sokabilmemizi sağlıyor. Yani o gibi teknolojilerin kullanıma geçmesiyle bu yan etkiler de ortadan kalkacak. Çünkü gidip rastgele başka bir genin içine girdi, benim koyduğum virüsü, o genin fonksiyonunu kaybettiğim riskleri ortadan kalkacak. Sadece bildiğimiz güvenli bir yerine sokacağız.
Son bir şey daha. Peki, demiştiniz ya, kanserojenler çok hani adapte olabiliyor yani. Kolay mutasyon geçirebiliyor. Peki bu tedavilere bir anda adapte olabilir mi bunlar? Yok daha güçlü bir şeyle sonrasında karşılaşma riski açısından.
Tabii. Yani o her zaman bir mümkün yani. İmmünoterapi alan hastalarda da yıllar sonra relaks görebiliyoruz. Ve bu relaks geldiğinde genelde o antijen artık yok. Hayır, çünkü aslında immünoterapi çalışmış, o antijeni tamamen silmiş artık. Ama o antijeni taşımayan tek tük hücreler de varmış. Onlar büyümüş, hala tümör yapmış. Ama tekrar gelir yani. İlk relaksta bir antijen var, onu tedavi edersiniz. İkinci elapsta başka bir antijen bulursunuz, onunla tedavi edersiniz gibi yine tekrar uygulanabilir bir yöntem.
Merhaba, şunu sormak istiyordum. Bu Küba'da uygulanan, sanırım aşı diye tabir ediliyor. Bu çizdiğim safın neresinde yer alıyor acaba?
Aşılara hiç girmedim. Bu dört tane hücre tipi vardı ya, T-hücresi, B-hücresi, NK-hücresi, bir de dendritik hücre. Dendritik hücre dediğim işte başka hücreleri, diğer hücreleri aktive eden hücreler. Aşılar onlar üzerinden yapılıyor daha çok. Orada da yapılması, yapılmaya çalışılan şey yani yine aynı mantığa dayanıyor. Bizim aşı yöntemiyle yapılan şey bizim kültürde yaptığımız işi aslında hastanın vücudunun içinde. Yani biz kültürde, hücre kültüründe ne yapıyoruz? Tek bir antijene karşı saldıran T hücrelerini ya da işte NK hücrelerini üretmeye çalışıyoruz. Bunun için de gen aktarımı yapıyoruz. İşte bu K reseptörü kullanıyoruz, git oraya saldırıyoruz. Ama aslında bu vücutta aşı dediğimiz şey, yani kanser aşısını geçtim, normal enfeksiyonlara karşı yapılan aşılarla. Aslında aynı mantığa dayanıyor. O enfeksiyonu bir kere gösteriyoruz, tanıtıyoruz ve ona karşı saldıracak hücrelerin vücudun kendi mekanizması içerisinde oluşmasını sağlıyoruz. Bunu da dendritik hücrelere tümör antijenlerini yükleyerek, vererek, onları da hastaya geri vererek yapılabiliyor. Böyle yapılması daha iyi sonuçlar verebilir teorik olarak. Çünkü biz bunu laboratuvarda yaptığımızda mesela tek bir reseptör satıyoruz. Tek tip oluyor bizim bütün katil hücrelerimiz. O vücut kendi aşı sistemi içerisinde yaparsa bunu aynı antijene karşı yüzlerce belki binlerce farklı tehlikesi reseptörüyle antikor geliştirecek farklı farklı hücreler gelişebiliyor. O yüzden daha geniş bir alanı kapsıyor diyebiliriz.
Yani buna aşı dememiz doğru oldu değil mi? Yani önce bir şey mi oldu? Yani bu biz daha çok bir çerçeve tedavi üzerinden gittik değil mi?
Yani aslında bakarsanız işte aşı bağışıklık sistemi olduğu için işin içinde aslında bakarsanız şey olarak teorik olarak aşı değil. Yani aşı bizim aşı işte bir hastalığı verirse yokken ortada ona karşı bir bağışıklık cevabı oluşur. Yani geleneksel anlamda anladığımız aşı öyle bir şey. Ama bunlar da işte bağışıklık sistemini harekete geçen tedavi oldukları için aşı diye geçebiliyor aslında ama çoğu gerçekten aşı
bağışıklık sistemini harekete geçirmeye dayalı değil mi temelde?
Hücresel tedaviler diyebilirsiniz hücreleri verdik. Ama yine dendritik hücreler üzerinden yapılıyorsa o zaman aşı yani bunların bir kısmını aşı olarak sergilendirir adam verebiliriz.
Başarısı abartılıyor mu yoksa söylenenler doğru mu?
Kupadaki mi?
Evet.
Benim görebildiğim kadarıyla çok abartılmıyor, bayağı başarılıyor. Ama yani çok fazla yani bütün bilgi açık da değil. Çin'de de var böyle çok başarılı olduğunu duyduğumuz şeyler. Ama ticari sırlar da var işin içinde, biraz bu ülkelerin içine kapalı olduğu durumları da var. Komple teorilerine girmek gerekirse yani son dönemde Amerika ile Küba'nın arasının iyileşmesinin bu aşıya kadar dayanan bir hikayesi olduğuna dair bir şeyler var. Yani
teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Güzel yer olarak bitirmek için bir yandan da kaybolduğumuz için bir sınır koymamız lazım. Biraz daha duracak.
Tabii ben de.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Bu bir de size... Bir dahaki sefere tekrar konuşacağız. Bir süre daha burada oluruz. Teşekkürler.